Farklı Düşün'ün 39. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Baştaraç.
Ben Mert Ulan.
Mert, Covid'den sonra bir de şimdi grip salgınına yakalandım. Oğlan sağ olsun. Okuldan çeşit çeşit hastalıkları son 3 ayda, 4 ayda getirdi. Yani sanki böyle üst solunum yollarının bir Game Pass'ı varmış da ona aboneymişim gibi. Sırayla hepsini tek tek şey yapıyorum. Deniyorum. Tabii daha büyük sıkıntı vermesin Allah yani.
Tamam abi, geçmiş olsun.
Üst solunum yolları bir şey değil yani, hani ne hastalıklar var.
Tamam.
Game Pass demişken konuyu buraya bağlayayım. Geçen hafta biz Fatih Arslan'la kayıt yaptıktan sonra Fatih bana şey dedi. Ya dedi, Seyfettin'i de şu Xbox'lar falan nasıl dedi. Bu hafta itibariyle az önce mesaj atmış bana. Halo oynuyorum diye.
Vay.
Ama ilk Halo yani. CE'yi. Combat Evolved'u. En baştan başlıyorum, hikayeyi merak ettim dedi. Dedim süper. Süper tercih. İşte Fatih'i de bu tarafa, bizim tarafa çekmiş oldu. Bizim diyorum tabii, sende yok Xbox da yani ben.
PC'ciyim ben de yani, o da. Şey yapıyoruz ya, abi,
evet, Windows.
Xbox Game Pass'ı yani sahiplenmemek mümkün değil. Yani açıkçası bazen ben şeye de düşünüyorum yani. Bende PlayStation var, Xbox alsaymışım keşke diye düşünmeden edemiyorum.
Ama zamanında bir önceki jenerasyon var oynamak sende için. Tamam, bir önceki jenerasyon çok iyi değildi Xbox yani. Yani.
PlayStation 4 var.
Şöyle oldu yani, Fatih bana sorarken hani etraflıca sordu. Açıkçası yani Microsoft da çok anlatmıyor bu özellikleri. Var yani, çok güzel özellikleri var ama pek anlatmıyor. İşte mesela Nintendo Switch'te de şey sıkıntısı var. Oğlan dedi yani 18 artı oyunu da açabiliyor. Witcher falan açabiliyor mesela. Ondan sonra bunu engelleyecek bir şey yok. Dedim vallahi Xbox'ta var yani, Child Account açıyorsun. Diyorsun ki 3 yaş oyunlarını oynayabilsin sadece. Ve günde 1 saat oynayabilsin diye ayarlar yapabiliyorsun yani. Bir saatin sonunda 1 dakika süre veriyor. Save etsin, oyunu kapatsın diye. Ondan sonra pat diye kapatıyor Xbox. Hani bu tarz böyle parental control, ayrı bir app'i var parental control'un. Bunun gibi böyle bir sürü özelliği var. Ama hep böyle şey, changelog'larda falan yazıyorlar yani. Pek anlatmıyorlar. Onları duyunca bayağı şey oldu. Sonra da konsolu yükleyince Game Pass başlatmış. Abi diyor, Switch'te diyor 60 euro olan oyun diyor, 60 dolar olan oyun diyor Game Pass'te var diyor. Bedava diyor. Ben diyor bu oyunları diyor para vermiştim Switch'te falan. O yüzden bayağı keyfi yerinde şu an için.
Aynen. Ben de bir tweetini gördüm. Bu hatta sen bir kolu, Xbox kolunu çocuk için ayarlıyormuşsun. Direkt hani çocuk ondan açarsa sadece onun hesabını açıyormuş otomatikman. Hani
evet.
O koldan aslında account anlaması muazzam bir şey aslında. Yani çocuğa sadece o kolu versen bitti yani. Hani ne yaparsa yapsın anne, senin account'una şey yapamaz, geçemez.
Evet yani benim oğlumun kontrolörü var ayrı. Onu ben onun account'una bağladım. Onları açarsa direkt onun account'una login oluyor. Benim account'ı şifreli yani, geçemez benim account'a. Oyunların şeylerini görebiliyor yalnız. Thumbnail'larını görebiliyor. Orada öyle çok sakıncalı bir şey olmuyor genelde ama. Hani oyunu açamıyor, açamazsın diyor. Yaşına uygun değil diyor. Ebeveynin izin vermesi lazım diyor. Sen gelip de kendi hesabından login olup izin verirsen Xbox'ta, o zaman oluyor.
Böyle bir güzel özellik.
Çok uğraşmışlar. Yani baya hani bir bilgisayar işletim sistemi gibi yaklaşmışlar olaya. Hani her türlü feature'ı düşünerek yapmışlar. Biraz Xbox övüyor gibiyiz. O yüzden konuyu değiştirelim istersen. Çok övüyorsunuz diye.
Ya abi yani güzel olan şey övülür yani. Ben hala diyorum ya, 35 TL'ye o kadar oyunu alabilmek, oynayabilmek muazzam bir şey. Ben hatta sana ara ara diyorum keşke aslında Xbox işletim sistemini PC'ye yükleyebilsek diye. Çünkü ben hiç, çünkü Windows'un hiçbir özelliğini kullanmıyorum. Sadece işte atıyorum oraya mesela Steam'i de koyabil. Yeter bana zaten bir Steam, bir Battle.net, bir de işte normal kendi Xbox'ın oyunlarını koy yeter diye. Çünkü hani diğerleri çok gereksizmiş gibi geliyor. Hani bir de işte virüs bulaşır falan, onunla falan da uğraşmak istemiyorsun falan. O yüzden yani arada
sadece
düşünüyorum.
Sadece oyunlar için iyi. Mantıklı.
Bir de işte şeyi de fark ettim, işte dedim ya Xbox keşke alsam mıydım diye. Şimdi ben ekran kartı kovalıyorum hala. Bir tane takip ediyorum. 6600 XT AMD'nin. Abi fiyat düşmüyor. Yani bekliyorsun düşmüyor. Daha bugün gördüm abi. Bot yazmışlar. AMD'nin sitesine abi, adamlar işte diyorlar ki yeni parti geldi. İşte 300 tane ekran kartı. Abi botlar anında satın alıyormuş ekran Hı-hı. kartlarını. AMD'nin de o kadar şeymiş ki yani dandikmiş ki artık şeyde yok, fraud protection falan filan tarzı şeyler yokmuş. Ben bizim şeyden evet. biliyorum, Shopify'dan biliyorum. Bizde yani deli gibi işte orada machine learning algoritmaları falan bir sürü şey çalışıyor. O fraud detection'ı yapabilmek için hani bir kişiye bir anda çok fazla alamasın falan diye. Böyle bir sistem yokmuş abi adamlarda. O yüzden hani bir kişi 130 tanesinin ekran kartını bir kişi satın almış o bot sayesinde. Böyle böyle abi işte şey yapıyor, stok yapıyorlar. Ben bakıyorum işte ekran kartının çıkış fiyatı $375. Şu anki işte Almanya'da işte satış fiyatı 579, 528 miydi, 578 miydi neydi? O yani hani arada inanılmaz fark var yani 200 euro falan fark var.
Hı hı.
Bekliyorum düşsün alayım da şu Halo'yu biz oynarken yüksek FPS alayım diye. Ama işte düşmüyor. O kadar parayı da veresim gelmiyor. Hani değmiyor çünkü hani. Birinin cebine gidecek direkt, şirkete gitmeyeceği için.
Amazon işi çözdü ya. Umarım, ekran kartı için değil de Xbox için çözdü. Social Security numarına giriyorsun, kimlik numaranı. Ve bir account'a bir kimlik numarasına bir tane konsol satıyor. Yani tamam adam belki kardeşini, annesini her bir tanesini alabilir ama en fazla kaç tane alacak? Gerçi Türkiye'de onu yapan dolanım haber ürücüleri diye bir şey var. Bilenler bilir. Adam cenazeye gittiğinde cenazedeki insanlara telefonunu bir verir misin abi deyip SMS attırmış ya. Atmış yani adam benim telefonumda. Kampanya katılım SMS.
Of. Of of of of.
Akraba ziyaretlerinde falan, bayramlarda falan diyor. 40 kişi diyor SMS attırdım diyor adam. Bütün gittiği komşularda şeylerde. İnanılmaz ya.
Efsaneymiş. Ya şimdi abi şey yapalım. Biraz oyunlardan bahsettik. Oyunlara tekrar geleceğiz.
Tamam.
Güzel bir oyunun review'leri çıktı. Onu sonradan tekrardan bahsedeceğiz. Biraz kitaplardan konuşalım. Direkt kitaptan değil de aslında biz geçen hafta bir Twitter'da biz daha önce bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam bir bölümlerden bir tanesinde. Twitter topluluklar diye yeni bir özellik duyurdu. Buraya gidip topluluk yaratıyorsun abi. Ondan sonra isteyen herkes tweetliyor. Ve tweetler orada ne zaman işte zaman şeyine göre sıralanmış oluyor. Hiyerarşisine göre sıralanmış oluyor. Hani böyle herhangi bir algoritma tarafından otomatik olarak sıralanmış işte. En son tweet en üstte olacak şekilde gözüküyor. Attığın tweet senin timeline'ına düşmüyor. Ondan sonra işte like'ların falan orada kalıyor. İşte yazdığın reply'lar falan orada kalıyor. Benim hoşuma gitmişti. Çünkü hani ben Fatih Arslan'ın ısrarı sonucunda Twitter kullanmaya başlamıştım. Ama işte o timeline hala hoşuma gitmiyor. Çok saçma sapan şeyler görüyorum orada.
Hı hı.
İşte sen takip etmediğin kişilerin tweetleri düşüyor önüne. İşte çünkü niye benim takip ettiğim kişi takip ediyor diye falan böyle saçma sapan bir şey. Benim hoşuma gitmiyordu. Ama işte bu topluluk özelliğini görünce benim bayağı hoşuma gitmişti. Ben de başvurdum Twitter'a. Çünkü direkt böyle her isteyen topluluk oluşturamıyormuş. Twitter'a yazıyorsun işte neden topluluk oluşturuyorsun, ne hakkında topluluk oluşturuyorsun diye. Ben de dedim işte kitaplarla ilgili bir topluluk oluşturuyorum diye. Sağ olsunlar bana o hakkı verdiler. Biz de Kitap Kulübü diye bir tane Twitter'da topluluk oluşturduk. Onu da buradan duyurmak istedim aslında. Zaten Farklı Düşün'ün Twitter hesabını duyurmuştuk. Belki orada bizi takip etmeyenler varsa diye buradan da duyuralım istedik. Şimdilik bayağı güzel gidiyor. Ben görüyorum. Zaten çoğunluğu bizim podcast'in dinleyeni kulübe katılanların. İnsanlar evet. işte sürekli bitirdikleri kitapları paylaşıyorlar çoğunlukla ve insanlar da tartışıyor işte paylaşımların altında. İşte baktım işte 350 kişi falan olmuş topluluk. Gayet iyi aslında bu sayılar çünkü bayağı yeni bir şey ve şeye de baktım yani Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip olan topluluk 1400 ile bu Serdar Kuzun'un kurduğu Teknoloji ve Trendler diye bir topluluk. Orada böyle bizimki kadar paylaşım yoktu. Böyle Bitcoin'ciler falan türemiş biraz orada. Bununla da konuşacağız aslında. Bir bölümde NFT'dir, Bitcoin'dir, cryptocurrency'lerle ilgili ama ikimiz de aynı fikirde olduğumuz için böyle karşıt fikirden hakikaten böyle savunacak, bizle burada tartışacak birini arıyorum. Bulursam onunla ilgili de bir bölüm yapacağız. Kapa parantez. O yüzden işte bu topluluğu da burada paylaşayım dedim. İlgilenenler varsa ben yine notlara koyarım linkini. Topluluğa katılıp işte yeni kitap keşfedebilirsiniz ya da başkalarının okuduğu, pardon, yeni kitap keşfedebilirsiniz ya da işte kendi okuduğunuz kitabı paylaşabilirsiniz. Ben gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Orada topluluk kuralları da var. Kimse böyle tartışma yaratacağını da sanmıyorum. Yaratan olursa zaten hemen şutlayabiliyorsun ya da paylaştığı tweet'i silebiliyorsun.
Ben Hammer diyorsun.
Gizleyebiliyorsun.
Ban çekici.
Onu da duyurayım dedim. Çünkü şöyle de bir şey var abi. Biz topluluk kurmak bölümünde topluluk kurma olayının aslında ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Ben de şu sıralarda bir podcast dinliyorum. Podcast'in adını unuttum. Paylaşırım ben gene notlarda. Her bir sezonda abi bir şirkete konu alıyorlar. Bir tane işte reporter, gazeteci ablamız bayağı böyle konunun derinlerine giriyor. O şirket hakkında bir sürü şey öğreniyor ve öğrendiği şeyleri işte paylaşıyor. Ben işte sezon 2'ydi yanlış hatırlamıyorsam, onu dinliyordum. TikTok hakkında. Şimdi belki bilmiyorum, dinleyenler arasında var mıdır TikTok kullanan, böyle aslında kısa video paylaşabildiğin, genelde arkaya da bir müzik koyarak paylaşım yaptığın, sadece video üzerine kurulu bir sosyal medya platformu TikTok. Ve şu anda herhalde yanlış bilmiyorsam Facebook'tan, Instagram'dan falan çok daha fazla aktif kullanıcısı var. Hatta Facebook'un işte bu ismini değiştirerek işte Meta yaparak Metaverse olayına geçiyor olmasının nedeni de TikTok'un kendisi. Çünkü gördüler artık o şeyi kaybettiler sosyal medya savaşında. Artık TikTok inanılmaz bir yükselişte. O yüzden böyle bir değişiklik yaptılar. Bu bahsettiğim podcast'te de abi işte TikTok'un nasıl yükseldiğini anlatıyor. Yani nasıl bu kadar popüler olduğu, nereden işte önceden Müzikli diye bir tane aslında basit bir uygulamaymış. Böyle müzik koyup paylaşım yapabildiğin, video çekip paylaşım yapabildiğin. Onu nasıl işte rebranding yapıp onu satın almışlar. Rebrand etmişler, TikTok haline getirmişler. Ondan sonra orada şeyden bahsediyor, nasıl bu kadar popüler oldu. İşte bu creator'lar dediğimiz işte aslında o videoları yaratan kişileri ne kadar desteklediklerini. Orada mesela bir örnek veriyordu. Bu aslında kısa video olayı yeni bir şey değil. Biliyorsun abi bu Vine diye bir tane aslında zamanında bir platform vardı.
Çok özlüyoruz.
Jack Dorsey abimiz Twitter satın aldılar. Ellerini yüzlerine bulaştılar. Ondan sonra da kapattılar. Orada mesela işte...
Çok kızgınım o yüzden. Neyse.
Niye? Mahvettikleri Vine... için mi?
Çok iyiydi abi Vine. 6 saniye. Yani gerçekten mizah anlayışımı değiştirdi Vine. Öyle söyleyeyim. Baya baya iyi.
Ben abi işte şeyi dinlerken, TikTok'u dinlerken orada şeyden bahsediyordu kadın. Röportajlar falan da var. Böyle başka yerde yapılmış röportajlardan da şeyler var. İşte böyle 19 yaşında TikTok'ta milyon takipçiye sahip kişilerle de röportaj yapmış falan kadın. Anlatıyor onlar nasıl o konuma geldiklerini falan. Orada mesela işte soruyor işte bu creator'lara. Neden hani şey olmadı, bu Vine tutmadı falan diyor. Orada diyor ki ya diyor, Twitter diyor bize hiçbir şekilde bu yaptığımız işi monetize edebileceğimiz bir sistem kurmadı. Hani para kazanabileceğimiz bir sistem kurmadı. Biz orada bir sürü işte görüntülenme yaratıyoruz, bir sürü trafik çekiyoruz ama bundan bir türlü para kazanamıyoruz dediler, diyorlarmış. Ve Twitter da bunları aslında çok umursamıyormuş yani aslında. Hani siz, biz yarattık platformu, gelin içeri üretin gibisinden bir olaymış. Ama TikTok abi bunu çok daha farklı bir şekilde handle etmiş. Bayağı bu işte creator'lara çok önem vermiş. Hepsini dinliyormuş. Bütün böyle tavsiyeler veriyormuş. Bak şu müziği kullan, şu müziği kullanarak şunu yaparsan. Zaten onlar da şey yapıyormuş. Bizde mesela Twitter'da sen konuştuğun şeyler trend topic oluyorken TikTok kendisi trend topic yaratıyormuş. Creator'lar bu trend topic'e uygun içerikler yaratıyormuş. Mesela çok farklı bir strateji görüyorlar. Ama orada da işte bu creator'larla ilgili bir tane topluluk kurmuşlar. Hatta böyle bazıları şey diyor. Yani işte biz mesela işte okulumuzu okumak istiyoruz. İşte biliyorsun Amerika'da işte bayağı pahalı bir şey. İnsanlar kredi çekiyor. Orada mesela işte destekliyormuş bu creator'lar. Hani biz kredini sana verelim. Kredi çekmek yerine parasını verelim. Sen işte işini bu creator'la devam et. Biz senin bütün işte eğitim masraflarını karşılarız falan diye böyle inanılmaz bir community kurmuş abi işte creator'lar arasında. Bu sayede aslında diyorlar popüler hale geldi. Ben bunu aslında biraz da anlayabiliyorum abi. Çünkü şöyle bir şey var. Bu işte Amerikan menşeli sosyal medyalarda işte Twitter'da, Facebook'ta falan orada bu tarz creator'ları çok umursamıyorlar. Ya YouTube'da falan da olsun çok fazla takmıyorlar. Şey hatta mesela görürsün adam milyon takipçisi var, bir şey oluyor mesela YouTube'da işte videosu kaldırılıyor. Adam uğraşıp duruyor bir tane işte karşıdan şirketten YouTube'dan bir temsilci bul ki konuşsun ki sorun neymiş anlayabilsin diye. Çok okudum ben bununla ilgili şikayeti. Kimse böyle bir tane temsilci bulamıyor. Muhatap bulamıyor. İşte Twitter'da olsun, Facebook'da olsun, YouTube'da olsun, Twitch'te olsun. Hiçbir şekilde abi muhatap bulamıyor musun? Ama işte bu TikTok'ta abi diyorlar ki sürekli bizde işte artık şey diyorlarmış böyle bunların bir tane chat uygulaması vardı Çinlilerin unuttum adını. WeChat
mi?
Aynen. WeChat'te mesela adam diyorlarmış işte hesap yaratıyorlarmış orada grup chat falan yapıyorlarmış. Oradan bayağı birebir ilişki kuruyorlarmış bütün o creatorlarla. O yüzden abi benim böyle çok kafa açtı bende. Hatta zamanında şey falan da konuşmuşlar. Facebook'la falan da konuşmuşlar. Facebook bunları böyle çok takmamış falan böyle. Bunlar işte Facebook platformunu kullanarak reklamlarını yapmışlar. Yani inanılmaz bir hikaye. Böyle hani insanlar bazen bu tarz böyle başarıları ya işte çok basit bir uygulama. Bu nasıl böyle popüler oldu falan gibisinden. Dışarıdan çünkü görmüyorsun nasıl bunların popüler hale geldiğini. Ama işte bu podcast'i dinleyince, röportajları dinleyince ya böyle abi 22 yaşında menajeri olan insanlar var. Milyon takipçisi, menajeri olan insanlar, yıllık kazancı 200 bin dolar falan seviyesinde ya da milyon dolar seviyesinde olan insanlar var. Yani işte bu ekonominin, bu işte business'ın nasıl yaratıldığını merak edenler varsa o podcast'i dinlemelerini tavsiye ediyorum. Yani benim çok ilgimi çekti.
Ya biz bu notları paylaşıyoruz, bazen soruyorlar bize. İşte Mert'in bahsettiği bir kitap vardı, o nedir falan diye. Biz show notlarında bunların hepsini yazıyoruz yani. Uygulamada bakarsınız bölüm detayını, orada görebilirsiniz. Oradan keşfedebilirsiniz bütün linkleri.
Aynen. Böyle o podcast'ten işte topluluklardan bahsetmişken o podcast'ten de bahsedeyim dedim abi. Dilersen şimdi aslında asıl konumuz. Biz bunu uzun zamandır konuşmak istiyorduk. Bize soranlar da oluyordu. Ne tarz bir setup'ınız var? Çalışırken işte hangi donanımları kullanıyorsunuz? Nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz diye biz daha önce hiç bahsetmemiştik kullandığımız donanımlardan. Genelde şu sıralarda bayağı popüler yazılımcılar Twitter'da paylaşıyor kendi setup'larının fotoğrafını. Benim çok hoşuma gidiyor. Bazıları eleştiriyor yani niye paylaşıyor görgüsüzlük falan filan diye. Belki ona da değiniriz. Ben de henüz paylaşmadım ama muhtemelen paylaşırım. Paylaştıktan sonra da notlara da koyarım. Çünkü konuşacağız burada bütün detaylarını. İnsanlar merak edebiliyor nasıl görünüyor diye. O yüzden benim hoşuma gidiyor bu tarz setuplar ve ilham alıyorum. Yani işte atıyorum monitörün pozisyonundan ya da masada olan bir donanımdan ya da işte atıyorum benim mesela işte daha önceden sorunumdu. Ben bir sürü benim mikrofonum için o ayağını mesela kolunu bir farklı kollar denemiştim. Bir türlü bu doğrusunu bulamamıştım ama işte bu tarz böyle insanlar setuplarını paylaştıkça aa dedim bak şöyle bir marka varmış ondan deneyim diyerek alıp memnun kaldım. Çok şey oldu. O yüzden abi yavaştan istersen ben senin setup'ını sorayım. Daha sonra da benim setup'ım hakkında konuşuruz. Tamam. Belki öncelikle işte en setup'ın olmazsa olmazı ana konusu işte nasıl bir cihaz kullanıyorsun ya da cihazlar bilgisayar anlamında. Tabii buna iPad falan da girebilir aslında. iPad de bir bilgisayar. Belki onlardan bahsedersin. Daha sonra işte monitörden, klavyeden, mouse'dan, kameradan falan şeklinde devam edebiliriz.
Evet. Yani şöyle ben yakın zamana kadar dedim 2 sene öncesine kadar MacBook Pro, eski bir MacBook Pro 2013 MacBook Pro kullanıyordum. Ve daha sonra bir tane monitör aldım. Hem Xbox'ta kullanırım hem de şeyde kullanırım diye. Fakat bir zaman sonra özellikle laptop kullandığım zaman da bu bileğimde uyuşmalar oldu ellerimde, parmaklarımda. Bir kadar böyle poşet falan bile taşıyamıyordum. O seviyeye geldi. İşte orada sinir sıkışması oluyor tabii yani şeyden dolayı. Ergonomik olmadığı için. Hafif bir boyun ağrısı falan da başlamıştı. Ya dedim bu ergonomi uzmanları sürekli konuşuyorlar ya. Ben dedim bunları bir dinleyeyim. Nasıl bir şey olması lazım vesaire. O yüzden işte sonra gittim o monitörü aldım. Meğersem işte monitörün belli bir hizada olması lazım ekranın. İşte klavyenin biraz yüksek olması lazım. Mouse'un yine aynı şekilde yüksek olması lazım. Bileklerini çok böyle bastırmayacak vesaire. Ve sandalye yine aynı şekilde yüksek olacak ki sen de ona göre 90 derecenin biraz fazlası 95-97 derece açıyla klavyeye kollarını uzatacaksın vesaire. Dedim tamam ben bunu kuracağım. Bu sistemi kuracağım yani. İşte önce monitörle başladı. Laptopu monitöre bağladım. Bir mekanik klavye sipariş ettim. Böyle mekanik klavye deliliğim yok. Biz Fatih Kadir Akın'ı davet etmiştik podcast'te. Öyle bir şeyim yok yani. Bir tane aldım. Bir de tuş takımı aldım. Beğenmiyordum tuş takımını. O şekilde kapattım. Yani hobi benim için bitti orada. Kullanabildiğim bir klavyem oldu. Ondan sonra işte o setup değiştikten sonra mouse olarak Logitech MX Master 3 aldım. Yüksek olduğu için bu arada. Bir de dayanıklı olduğunu söylediler. Uzun yıllar dayanıyor dediler. Öyle olunca işte benim bütün ağrılarım, sıkıntılarım, sağlık sorunlarım geçti. Bir de yastığı değiştirdim. Setup'tan bahsederken yastıktan da bahsetmiyorum. daha yüksek sert bir yastık aldım. Bunların hepsini değiştirdikten sonra benim sağlık sorunlarım çözüldü yani. Aslında benim setup'taki bir numaralı önceliğim her zaman ergonomi. Neyse hani genel olarak hani setup'tan bahsedecek olsun zaten şu an masadayım. Daha sonra işte bilgisayar artık zorlanmaya başlayınca 2K monitörde. Ya dedim benim buraya bir tane bilgisayar yatırımı yapmamda fayda var. MacBook'lar çok kötüydü o zaman. 2020 yılından bahsediyoruz. M1'ler daha çıkmamıştı yani. M1 MacBook Pro'lar daha henüz çıkmamıştı. Dedim ya kuvvetli bir şey olsun yani alayım. Sağlam bir şey olsun. Zaten fiyatlar da fırlayacak. Ondan sonra hatta Amerika'dan daha ucuza geliyordu o zaman. Döviz bir fırlamıştı. 5K iMac aldım. Dedim ki yani bir tane sağlam bir şey olsun. Şu an iki katına çıktı bu arada aldığım fiyatın. İki katı şu an fiyatı. İnternetten bakarak şey yapabilirsiniz. Böyle bayağı her şeyi upgrade ederek yaptım. İşte 10 çekirdekli i9 işlemcisi var. Kendim RAM taktım. 24 GB RAM'i var. 1 TB SSD'si var. Hani zaten gayet yeterli. Ondan sonra tabii ben iOS geliştirici olduğum için çok fazla build vesaire alıyorum. O yüzden bilgisayarın iyi olması çok önemli. Yani oyun oynadığım bir bilgisayar değil. Ama proje çok büyüktü bizim o zaman Dubai'deki proje. Hızlı build alsın diye çok iyi bir bilgisayara ihtiyacım vardı. O yüzden tercih ettim. Onun dışında abi çok da bir şey kullanmıyorum. Yani Elgato'nun bir işte şeyi var. Mikrofon kolu var. Onu da yeni yakın zamanda satın aldım. Hatta sen söyledin bana. Elgato'nun böyle bir kolu var diye. Sonra ben ADM'e söyledim vesaire öyle. Yayıldı yani şeyin şanı yürüdü. Aşağıdan geliyor bu kol. Yukarıdan gelmiyor aşağıdan geliyor. Benim bir önceki kolum Çin malı böyle dandik bir şeydi. Yamulup duruyordu yani. Böyle bir sağlam bir kol alınca setup bayağı rahatladı. İşte Xiaomi'nin programlanabilir masa lambası var. Hiçbir programını kullanmıyorum. Açıyorum ve kapatıyorum sadece. Ama hani programlamak isteyen varsa Pomodoro falan özelliği var yani 25 dakika sonra sönüyor falan. Değişik fikirler var içinde. Ama kullanmıyorum. iMac biraz alçak geldi direkt masaya koyunca. Onun altına bir tane metal stand aldım. Ucuz bir şey. Türk malı bir şey aldım. Digitus diye bir marka yani çok var öyle marka. O yüzden çok şeyim yok. Onun dışında da işte Xbox'ım var. Xbox'ta da Xbox'ın wireless kulaklığı, işte kumandaları, bir de yakın zamanda Razer'ın charger dock'unu aldım. Direkt şarjlı değil Xbox'ın kumanda pilleri. Normal kalem pille çalışıyor. Şarjlı kalem pille çözüyordum yani şarj ediyordum. Onu da şarj çok uzun sürüyor diye bir tane Razer'ın dock'u var. Kumandanın içerisinde de şarjlı pil çıkıyor içinden, kutunun içinden. Razer Türkiye'den dinleyen varsa Xbox ürünlerini bize gönderebilirler. Sonuna kadar test ederim yani. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü şey, aksesuar konusunda bayağı bir şey deniyorum yani ben Xbox tarafında. Kendi wireless kulaklığı çok iyi mesela Microsoft'un. $100'luk bir kulaklık yani yurt dışında $100. Türkiye'de 1700-1800 falan olmuş sanırım. İçinde Dolby Atmos falan var yani. Senin de zaten oynarken kullandığım kulaklık o. Sen biliyorsun yani ses kalitesini falan. Gayet iyi $100'luk bir kulaklık için. Bluetooth falan değil. Bu arada Xbox Bluetooth desteklemiyor. Bluetooth kulaklık bağlayamıyorsunuz Xbox'a. Kendi özel protokolü var. Bunun da sebebi latency olmasın diye. Hem mikrofondan ses iletiyor hem sana sesi veriyor hem de yüksek çözünürlükte bir ses veriyor. Bunu çözebilmek için kendi protokolünü yapmış Microsoft. Böyle biraz uzun anlattım ama bu genel olarak benim evdeki setup'ım yani. Her şeyim ethernetle bağlı. Kablodan hiç rahatsız olan bir insan değilim. Sen şimdi bunun tam aksini söyleyeceksin biliyorum. O yüzden kablo çok sık var. Yani ben her zaman şeyim yani kablolu olsun, kaliteli olsun. Wireless'a çok gerek yok. Şu an kullandığım kulaklık wireless. Kulaklık ve mikrofona da gelirim şimdi. Kulaklık wireless. Onun da sebebi iPhone'lardaki kulaklık jackının kaldırılmış olması. O kaldırılmasaydı ben hayatta jacklı kulaklığı bırakmazdım. Çok iyi bir Beyer Dynamic kulaklığım vardı. O artık şimdi sadece plak dinlemek için falan kullanıyorum. Böyle anlatınca da biraz bir hava atıyormuş gibi oldum ama aslında hava atmak için söylemiyorum bunları. Sadece hani bu benim için hakikaten böyle ideal bir setup. Yani hakikaten şu noktadan çok memnunum. Hani şu da olsaydı dediğim bir şey yok. Bunu söyleyeyim. iMac'in hoparlörü çok kuvvetli. Normalde M-Audio'nun çok eskiden aldığım yani 15 sene önce falan aldığım bir hoparlörü var. Yine kablolu tabii ki. Onu kullanıyorum normalde Xbox'ta ama iMac'in hoparlörü daha güzel ses veriyor. Aktif bir hoparlör şey. M-Audio o yüzden de biraz ses kalitesinde sıkıntı var. Arkada kaldığı zaman boğuk falan oluyor basları. O yüzden de hani bu şekilde devam ediyorum. Bu işte dediğim gibi evdeki setup'ım. Kulaklığım şey Bowers & Wilkins PX7. Yine bunu çok ucuzken aldım. Onu da söyleyeyim. Amerika'dan daha ucuzdu. Şimdiki fiyatlarına bakınca yuh falan diyor insanlar ama yani ben aldığımda 250-300 dolarlık bir kulaklıktı. Dolar da o zaman 6'ydı 7'ydi yani aldığım zaman. Şu an hayatta almam mesela. Yani bu bozulsa çok seviyorum kulaklığı ama yani gidip de şu an 7000 lira mı olmuş, 8000 lira mı olmuş hayatta vermem yani. Büyük konuşma tabii de. Yani çok zor gelir. Kablolu bir şey falan almayı tercih ederim. Böyle adaptörle falan gezerim iPhone'da yani. Ya da müzik dinlemem iPhone'da. Çok yüksek gerçekten fiyatlar. O yüzden de yani bu şeyleri de anlıyorum yani. İnsanların hakikaten alınacak gibi değil düşüncesini anlıyorum. Mikrofonu da Blue Yeti yani şu an dinlediğiniz mikrofon. Blue Yeti bunu da bir 12-13 sene önce falan almıştım. 60 dolara Black Friday indiriminde. Dolar 1.6 idi o zaman. 100 liraya yani şu an 100 liraya kablosunu vermiyorlar herhangi bir kulaklığı. Böyle Beam'de falan buluyorsunuz oyuncu mikrofonu diye. 3.5 milimetre kablosu var arkasında yapışık böyle çıkmayan falan. Yani zamanla da erken davranmışız diyelim. TL kuvvetliyken aldığımız şeyler. Son olarak bir de şey var abi onu da söyleyeyim. iMac'in portları arkada biliyorsun. Bu portları kablo takmak bayağı şey yani.
Zor.
Aynen.
Tahmin etmen gerekiyor nereden ne port var diye değil mi?
Evet bir de yönünü de mesela USB-A ise. Bu bilgisayarın en çok sevdiğim özelliği 4 tane USB-A portu var. Çünkü ben biraz hafif böyle elektronik müzik demeyeyim de yani bir MIDI klavye aldım. Hani sırf müzik teorisi falan öğreneyim diye. Onlar falan hep şey, müzik aletleri hep USB-A bağlantılı. Daha eski kafa yani. O açılardan çok iyi oluyor benim için. İki tane de USB-C'si var. İşte onu şöyle çözdüm. USB-C dock var bir tane. Baseus mu? Beizus mu? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Hayalda da bir tane boss var. Basus diye. Gelince görürsünüz oynarsınız oyunu. En zor boss oyunu. 20 defa da falan geçtim. Öyle söyleyeyim ki ben en fazla 3 seferde geçerim bir boss. Neyse. O dock'un üzerinde micro SD. SD kart girişi, HDMI çıkışı. 3 tane USB-A, bir tane USB-C var. Maşallah yani. Thunderbolt'tan takılıyor. Self-powered. Ama onun eksikliğini hissediyorum. Bazen birden fazla böyle çok güç çeken alet koyduğum zaman Mac uyarı veriyor. Diyor ki bir tane aksesörü çok güç çekiyor. Ben bunun gücünü kesiyorum diyor. Ben sana ne? iMac bu. Çek elektriği duvardan. Ver elektriği yani. Ama işte onu bir aşamadım. O yüzden kendi adaptörü olan ve gücü duvardan alan bir USB doku tavsiye ederim. Sende galiba öyle bir şey var.
Bende öyle bir şey var ama o uyarıyı ben de aldım diyeyim sana. Anlatırım onu da detaylarını.
Tamam. Sanırım masadaki setup'ı anlatmış oldum. Arkada güzel bir okuma koltuğum ve lambam var. Onda setup'a giriyor mu?
Yok.
ama sen görüyorsun yani buradan. Orada da kitap okuyorum. Benim ortamım böyle şey. Recep İvedik'in vardı ya benim ortamım burası diye camın kenarında oturuyordu. İlk Recep İvedik videosu hatırlayanlar bilir. Aynı öyle bir ortamım var işte.
Ben şeyin kaç söylemedin sanırım abi. Masayla sandalye.
Hem sandalye IKEA'nın bu Yarf Willett mi de Markus'un bir üst modelini çıkarttılar ya sonra. Ucuz fiyat performans sandalyesi. Memnunum. 8 saatten sonra kıçım ağrıyor. Affedersin. ama 8 saatte oturmuyorum yani. O yüzden gayet okey. Masa olarak da IKEA'nın şeyi var. Klasik bir tane tablo aldım büyük. Altında yine Ikea'nın ayakları.
Ayakları.
O zaman da yine böyle 200 lira, 150-200 liraya seneler önce aldığım şeyler. Ya ben eskileri kullanırım, öyle söyleyeyim. Bir tek işte bilgisayarın falan işte 2 yıllık dışında. Böyle diyebilirim. Bayağı şey oldu. Sıkıştırılmış bir anlatım oldu gerçi ama. Bu tabii şey yani evdeki dışarıda da şöyle bir şey oldu. Şimdi ben yazılımı biliyorsun artık yazılıma çok bir alakam yok. Ufak tefek HTML editleme ve Figma'da biraz iş yapma dışında. Şirkette çok öyle pro iş yapmıyorum diyeyim. Genellikle mail yazmak, işte Linear'de ticket editlemek, proje yönetimi vesaire gibi işler. Öyle olduğu için de dedim ki ya ben niye Amele gibi 2013 MacBook Pro taşıyorum? Ayet 3 kilo sırtımda. Bir de ben çok terleyen bir insanım. Sırt çantası taktığım zaman biraz yürüyeyim böyle montla falan sırtımdan böyle şey kalıp halinde su fışkırıyor yani. ve o da beni hasta ediyor işte. Şu an görüyorsunuz zaten zor konuşuyorum. Dün de bisiklete bindim. Muhtemelen orada üşüttüm yani bu sebepten dolayı. O yüzden ben sırt çantası takmayı hiç sevmiyorum. Böyle şey yani dikenli falan böyle süper hava alan bir sırt çantası falan yaparlarsa yumuşak dikenli ilk alan ben olabilirim yani arkadan böyle hava geçecek. Belki vardır tavsiyesi olan onları da dinlerim yani. O yüzden dedim ki ya ben niye 3 kiloluk Mac taşıyorum? Bir tote bag, bir bez çanta koluma asayım. Gideyim. Sonra işte tabii iPad mini vardı bende ikinci jenerasyon. Dediğim gibi yani işte artık Apple desteği kesti yani hiç kullanamadım bir cihazdı. Yeni iPad mini'yi duyurdular. Baktım USB-C girişi var. 5G var. 5G'yi kullanmıyorum zaten hani Wi-Fi yetiyor. Full ekran. Touch ID var. Face ID yok. Müthiş bir şey bence. Bayağı hani Apple'a gidip desem ki yani bana böyle bir iPad yapın. Hepsi var yani. İşlemcisi iyi. Ekran kartı iyi vesaire. Aa dedim tamam çok güzel bu. Çıktığında yine fiyatlar iyiydi o zaman. Şimdi iyice coşmuş. Çıktığı gibi gittim bir tane iPad mini aldım. Bundaki daha detaylı bir inceleme benim kendi web sitemde vesaire yazacağım ama yani iPad mini benim telefonu bırakmama sebep olan cihaz oldu. Gerçekten yani Teams toplantılarından tut bütün işte mail işleri vesaire bunların hepsini sadece bir iPad mini ve bir wireless klavyeyle. Onun da sebebi şu, iPad mini ekranı çok küçük ve yatay modda klavye açılınca ekranın %30'u falan tıklanabilir alan kalıyor, UI kalıyor. Çok büyük bir klavyesi var. O yüzden wireless bir klavyeyle gezmek çok önemliydi benim için. Ve biliyorsun trackpad mouse desteği de var iPad'de. Mouse bayağı bilgisayara dönüşüyor yani. İşte ekranı küçük değil mi falan diyorlar ama benim için gayet ideal bir ekran. Tabii ki ergonomiden biraz feragat ediyorsun dışarıda. Masada iPad mini aşağıda vesaire. Hani oraya iMac taşıyacak halim yok zaten. Onu yükseltici bir şey falan alırsan da bu sefer ağırlaşır. iPad mini kendisi 400 gram falan. Ayetin kendisi. Yakın zamana kadar Apple'ın wireless keyboard'unu kullanıyordum. Şu an alabildiğiniz klavye dışarıdan. O 200 gram falandı. Bir de işte Magic Mouse taşıyordum yanımda. Magic Mouse'da bir 150 gram falan galiba. Yani 500-600 grama yaklaşık olarak bütün setup'ımı taşıyabiliyordum. İşte bir tane çanta aldım şeye. Wireless keyboard'a vesaire. Sonra Logitech şeyi duyurdu. Bunların MX Keys diye bir tane modeli var. Çok güzel bir klavye ama uzun olduğu için yani numpad olduğu için ki sen numpad'li klavye seviyorsun. Biraz bahsedersin. Numpad olduğu için bence ergonomik değil. Çünkü bu sefer mouse iyice sağa kayıyor. Klavyenin tuşları ortaya aldığın zaman. Bu sefer de bileğin böyle dönmeye başlıyor mouse kullanırken. O da zaman içerisinde bilekte sıkıntı yapabiliyormuş. O yüzden de böyle daha küçük, kompakt ama pro özellikleri olan bir klavye çıkarsa keşke diye. Bekliyordum birileri. Çünkü Apple'ın klavyesi güzel. Hatta İngilizce olarak alabiliyorsunuz Türkiye'de. Bu da güzel bir şey. Ama bazı şeyleri eksik. Mesela yön tuşları çok sıkıntılı. Apple'ın klavyesinin. Sağ ve sol yön tuşlarını büyük yapmışlar. Büyük olunca bu sefer option tuşuyla falan karışıyor tuşlar. Hep yanlış şeylere basıyorum ya. Şunları boşluklu yap ki oraların hani yön tuşları olduğu anlaşılsın vesaire. Onun dışında işte fonksiyon tuşları falan güzel ama birden fazla cihaz desteklemiyor. Hadi çıkart kabloyu tak. Mac'e çıkart tak vesaire. Hani birden fazla cihaz kullanıyorsan sıkıntılı. Sonra işte Logitech MX Keys Mini'yi duyurdu. Ben tabii bir süre bekledim MX Keys Mini'yi. Çünkü duyuruluyor işte dünyada çıkıyor bize geliyor derken. Sonra işte Logitech Türkiye sağ olsun iletişime geçti. Dediler ki biz size bir tane göndermek istiyoruz MX Keys Mini. olur dedim. İşte bir tane MXGIS mini gönderdiler. Hatta İngilizce gönderdiler. Türkiye'de biliyorsunuz Türk dilini koruma kanunundan dolayı İngilizce klavye satılamıyor aslında. Apple nasıl yapıyor bilmiyorum. Özellikle bilgisayarlar İngilizce klavyeyi satamıyorlar. Belki external klavyeler satılıyordur da. Bilmiyorum mevzuatı. Hatta bence bu konuda birazcık da yani bilmiyorum. Belki karşı çıkan olur ama devlete bir yani sivil toplum kuruluşu falan vasıtası bir baskı yapmak lazım yani. Çünkü yani 1 milyon yazılımcı projesini koyan devlet yani Türkçe klavyeler yazılım geliştirmek çok kolay değil. Bence. Tabii bunun benim çocukluğumdan beri hep İngilizce klavyeyle haşır neşir olmuşluğumun da etkisi olabilir ama işte bu semboller falan hep şey numaraların arkasına saklamış durumda.
Aynen. Ya çok zor onlara basmak çünkü sürekli iki tuşa aynı anda basman gerekiyor. İşte bu evet. Ne bileyim slash olsun, işte bu köşeli parantez, süslü parantez olsun. Şey yok mesela bizim Türkçe klavyede bu tik var ya abi, biz mesela işte GitHub'da falan kod yazdığında hani 3 tane tik atarsın kodun içine. O yok yani bizim klavyede. Evet. Nerede ben bilmiyorum yani. Nasıl çıkartırsın hiçbir şekilde fikrim yok açıkçası. O çok zor
bir yerden çıkıyor.
Bu şey ki o Apple'da bilmiyorum biliyorsundur abi, bir kısa yol var. Mesela atıyorum sen iki tane Safari'de yeni pencere açarsan, sekme değil, iki tane yeni pencere açarsan, şimdi normalde sen uygulamalar arası geçişi nasıl yapıyorsun? Command Tab'la yapıyorsun değil mi? Hı-hı. Ama işte şey arasında iki tane mesela Safari açtın. İki Safari arasında nasıl geçiş yapacaksın? Onun için abi Command ve bu işte tik tuşunu kullanarak yapıyorsun. Şimdi Türkçe klavyede olmadığı için ben hiçbir şekilde onu şey yapamıyordum bir türlü. Onu tabii mapleyerek falan yaparsın. Hani default olarak öyle bir şey gelmiyor sana. O çok büyük sıkıntı. Ben işte hiç yani önceden kullandığım bilgisayarlarda hep benim şeydi. Türkçe klavyeydi ama işte şeye Almanya'ya geldiğimden beri ben sürekli İngilizce kullanıyorum. İşte international kullanıyorum hatta. Çünkü işte Türkçeden alışkanlık. Ben enter'ı büyük seviyorum. Çünkü Amerikan klavyede enter küçüktür. Ben o benim hoşuma gitmiyor.
Yatay da geniş diyelim.
Ya, aynen yatay da geniş. Yani bizimdeki gibi dikey değil. Ben o dikeye alıştığım için onu seviyorum. Öyle büyük enter olması hoşuma gidiyor. O yüzden ben hep klavye falan alıyorken hep şey seçiyorum. English International diye seçiyorum. Ama işte o şey Türkiye'de onu alamamak biraz saçma. Mesela işte Almanya'da var abi, istediğin dili seç. Türkçe klavye alabiliyorsun mesela Apple'dan alıyorken. Yanlış bilmiyorsam işte Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca. Ya abi hep yani olmaması için bir neden yok yani. Hani işte kullanacağız alternatif sunuyor. O biraz açıkçası saçma olmuş yani. Hani çünkü dediğin gibi mesela işte international aynı düzene sahip Türkçe klavyeyle. Hiçbir farkı yok. Hani sadece üzerindeki şeyler farklı aslında. O yüzden hani biraz anlamsız yani. Ben çünkü şeyde kişisel bilgisayarımda benim iki dil tanımlı MacBook'ta, hem Türkçe hem İngilizce. Ben sürekli işte yanlış hatırlamıyorsam option space ile çok kısa hemen option space yapıyorsun, dili değiştiriyorsun klavyenin ve ben işte Türklerle yazışıyorken falan, Türkçe yazıyorken hop hemen değiştiriyorum dili. Çünkü hani zaten hani ezberde Türkçe klavyenin layout'u var. Çat çat çat çat Türkçe yazabiliyorum. Hani klavyede o yüzden bir sıkıntı olmuyor şeklinden. O türü.
Evet.
O yüzden yani biraz açıkçası anlamsız yani aslında Türkçe yani bilmiyorum, klavyeyi değiştirilmesine izin vermeyerek Türkçenin korunacağını düşünenler varsa yani sanki biraz bana yanılıyormuş gibi geliyorlar. Bilmiyorum.
Yani tabii sebebini çok bilmemekle birlikte bana da en azından opsiyon olarak sunulması lazım diye düşünüyorum. Ya ekstra vergi koy mesela. İngilizce alanlar bir 150 lira daha fazla versin, ne bileyim. Ya bizim devlet genellikle vergiyle çalıştığı için. Hani öyle bir çözüm falan getirebilir. Ne bilmiyorum yani şeyini. Neyse, neticede bu klavye geldi. Çok kısa sürede gönderdiler. Sağ olsunlar. Klavye 2013 MacBook Pro'nun o mükemmel klavyesinin çok benzeri. Ekstra bazı özellikleri var. Güzel özellikleri var. Birincisi tuşlar böyle hafif içeri doğru bombeli. İçeri doğru göçük. Parmaklar daha iyi oturuyor yani. Önemli bir şey. Onun dışında arka tarafta ışığı var. Backlit lighting'i var. Apple klavyede yok o. Geceliğin falan mesela kendi ışığını açıyor. Tuşları falan rahat görebiliyorsun. Genelde ben odamda yeterince ışık olduğu için hani kullanmıyorum onu ama karanlık bir mekanda falan kullanılabilir. 3 cihaz arasında anlık geçiş yapabiliyor. 3 farklı cihazı bağlayabiliyorsun. Logitech'in zaten bütün yani ürünlerinde, modern ürünlerinde var o. Onun dışında bir emoji butonu koymuşlar. Basınca emoji picker açıyor. Mac'te ve iPad'te, iOS'te. Bir tane dictation butonu var. Sesli komut verip de yazı yazmak için bence güzel bir özellik. Bildiğim kadar engelliler falan çok kullanıyorlar. Hmm. Özellikle fiziksel engelli olanlar bu tarz özellikleri kullanıyorlar. Screenshot butonu var. Screenshot modunu açıyor. iPad'de direkt ekranın full screen screenshot'ını çekiyor. Çünkü sonra editleyebiliyorsun onu. Ama Mac'te şey yapıyor. Command Shift 4 yapmışsın gibi imlet çıkartıyor. Ona basıp seçip devam ediyorsun. Bir de mute butonu var. Tabii şimdi artık toplantılar falan çok arttığı için direkt sistem level'ında mute ediyor. Yani bütün input'ları mute ediyor. Böyle bir şey var. Yani işte Zoom uygulamasında mute butonunu toggle etmiyor da ekranın sağ üst köşesinde böyle bir kırmızı mute işareti çıkıyor. Kesinlikle yani. Hani unmute de olsa Zoom şey yapabiliyorsun. Tekrar basıncı unmute ediyor. Bence onun yerine sadece şey yapabilirsin yani. Mute olsun, unmute'u direkt gidip tıklayarak yap gibi bir şey olabilir. Çünkü yanlışlıkla unmute ettiğin zaman da biliyorsun yani çok videosu var. Dönüp arkadaşına küfredenler falan var dersin ortasında. En sağ üstteki buton da ben onu sleep zannediyordum değilmiş. Do not disturb butonuymuş.
Aa.
Basınca do not disturb'u toggle ediyor. Fakat FN'ye basıp yaparsan ekranı sleep özelliği görüyor. Bir de oyun oynayanlar için şey var. Bu fonksiyon tuşları yerine F1'den F12'ye kadar tuşları kitleme özelliği var. Onu kitlersen direkt F1 F12'ye kadar şey alıyor o modda. Fonksiyon tuşlarını göndermiyor gibi bir yapısı var. Vallahi açıkçası ben memnunum. Çok hafif daha ağır şeyden. Apple klavyesinde tabii içinde ışık vesaire de olduğu için. Pil ömrü de yani Logitech'in resmi rakamı. Işıklar açıkken 10 saat. Işıklar kapalıyken de 1 ay sanırım pil ömrü var. Her şey de öyle yani diğer klavyeler de bu şekilde. Işıklar kapalıyken bayağı uzun gidebiliyorlar. Şimdi bunu taşıyorum özetle. Ve Mac'te de bunu kullanıyorum. Mekanik klavyenin takır tukurundan evdekiler özellikle rahatsız da. Bunu da yazması biraz daha şey oluyor. Tabii Apple klavyesinden biraz daha yüksek ama keşke böyle hani bunun altına bir stand falan gibi bir şey koysam da biraz daha ergonomik açıdan yükseltebilsem keşke diye düşünüyorum. Baktım bu arada. Klavyenin altına böyle ahşaptan şey yapanlar falan var.
Vay.
Growmate diye bir firma var belki biliyorsundur. Ama Apple'ınkini yapıyor sadece. Logitech'in de böyle bir şey olursa öyle bir şeyde de almak, kullanmak isterim. Çünkü yükselmesi önemli benim için klavyenin diyeyim. Dışarıdaki setup'ım da bu şekilde. iPad mini, bir mouse ve Logitech MX Keys mini klavye.
Süpermiş. Şey falan da o zaman senin kamera falan da direkt iMac kamerası. Senin şu an.
Evet, all in one diyorlar ya bu bilgisayarlar hakikaten. Eskiden işte şey yapıyordum iPhone'un monitöre bağladığım için Camo Studio ile iPhone'un kamerasını falan kullanıyordum. iMac'in orada Apple bir yanlış bir şey söyledi yani eventte. Koyduğumuz en iyi kamera falan dedi. Aslında iMac'in kamerası da bu yeni MacBook'ların kamerası aynı. iMac 2020'de koymuşlardı yani. Belki laptop demişlerdi bilmiyorum tam wording'i ama aynı yeni Mac'lerle aynı kamera var. Aynı mikrofon var yine. Mikrofon da çok iyi iMac'in. O yüzden bana gayet yetiyor ama mikrofon dedi bir stüdyo mikrofonu her zaman iMac'in küçük mikrofonlarından daha iyidir tabii.
Kesinlikle. Dilersen abi ben bahsedeyim biraz da kendi setup'ımdan. Ben de bugün artık tamamladım uzun süredir böyle aklımda bir setup vardı ama işte bize bu M1 çıkınca M1'li o zaman benim planlar biraz değişti. Çünkü ben şeyi seviyorum, Touch ID'yi seviyorum klavyede Touch ID olmasını. Şimdi muhtemelen Logitech'in klavyesinde yoktur o.
Yok tabii. Desteklemiyor sürekli çünkü Apple.
İşte şifre girmen falan gerekiyor. Ben işte o yüzden M1'in gelmesini bekliyordum bana. Çünkü Apple Touch ID destekli klavye duyurdu ama sadece M1 cihazlarda çalışıyor bu klavye. Böyle de bir ilginç bir şey var. Ben de onu aldım. Hatta bugün geldi. Bayağı kullanma şansım oldu. Sen şimdi böyle tuşlardan bahsederken ben de bakıyordum aslında gözücüyle. Bende de işte tuşlar var çünkü ben hani çok uzun süredir MacBook kullanıyorum. External klavye kullanmadan. Hani orada tuşmuş yok. Yani hani touch şey vardı, touch bar vardı. O yüzden şimdi ben o tuşları böyle görünce garipsiyorum. İşte Mac M1 gelince de böyle ses açıyorken falan vay nasıl güzel bir şeymiş falan diyorum. Çünkü önceden sürekli böyle swipe falan yapıyordum ses aç kapamak için. Evet. O farklılığı hissettim. O şey tuşu burada da işte FN tuşunu sanırım şey olarak kullanabiliyorsun Apple klavyede de. Emoji olarak kullanabiliyorsun. Mesela işte bir mikrofon ikonu var F5 tuşunda ama o Siri'yi mi açıyor yoksa işte müt unmut mü? Onu hiç bilmiyorum mesela. Bunlara bak, sen şimdi bahsedince aslında fark ettim, ben bunları keşfetmem lazım, bu tuşları aslında. Şimdi o takılı değil, o benim şeye takılı. Yani şimdi ben kişisel bilgisayardan şey yapıyorum. Bağlayayım, ona şey yapmadım. Klavye çalışma bilgisayarına bağlı. Her neyse, işte bilgisayardan başlamış oldum böylece. Ben de M1 Pro'lu'nun base versiyonu var sadece. İşte 512 GB'lık hafızası olan. Bunun yanında ben bunu abi çift monitörle kullanıyorum. LG'nin bende iki tane 4K monitörü var, 27 inç. Ben şeyi seviyorum çünkü iki monitörle çalışmayı seviyorum. Özellikle frontend geliştirme yaparken sol tarafta ben işte komple işte uygulamayı açıyorsun. Sağ tarafta da kodunu yazıyorsun. Hani direkt bir şeyi save ettiğin an anında görüyorsun. Hı-hı. O yüzden böyle iki ekran kullanmayı çok seviyorum. İşte aslında bu bugün işte external klavye gelene kadar aslında 3 ekrandı. MacBook'ta da ben sileye açık tutardım hep sürekli. İşte sağda solda, işte sağda Visual Studio Code, solda işte Chrome açık. MacBook'ta da sile açık şekilde bir setup'ım vardı. İki tane şey var bende. Monitör arm var. Dual monitör arm var. Masamda masada monitör arm da şeyden, Fully'den Jarvis modeli. Ben şeyi çok seviyorum. Bambu. Yeni seviyorum. Bir de bu masada abi bu konkav mı deniliyordu? Böyle içe dönük, içe şeyine girebiliyorsun iyice. Böyle tamamıyla dikdörtgen değil de masa böyle. Orada böyle bir içi kesik kısım var. O benim çok hoşuma gidiyor. Tamamıyla işte şeyin altına girebiliyorsun ki o aslında önemli bir şey. Çünkü benim dik oturmamı sağlıyor aslında. Tamamıyla içine girdikçe. Çünkü öteki türlü önüne eğiliyorsun böyle bilgisayarın görebilmek için falan. O yüzden ben de işte bu Fully'nin yükseltilebilir, böyle bayağı programlanabilir özelliği de olan masası var işte. 3 tane falan böyle seviyeyi kaydedebiliyorsun işte. Eğer işte standing pozisyonun ayakta çalışmak istiyorsan ona sen bir yükseklik ayarlayıp daha sonra onu kaydedip daha sonra tekrar çalışmak istediğin otomatikman diyorsun ki işte ikinci ayarı getir diyorsun. Otomatikman o aynı seviyeye getiriyor falan böyle. Çok hoş bir özelliği var. İşte bu dual monitor arm da dediğim gibi o da Fully'nin kendi şeyi. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok beğendiğim şey. Aslında ben de Shopify'a geçmeden önce muhtemelen seninle benzer masayı kullanıyordum. Normal IKEA masası. İşte 4 tane ayağı olan, orada da bambusunu almıştım. Marcus marka şeyim vardı, sandalyem. O setup aslında içeride yatak odasında benim oyun setup'ım olarak duruyor hala. Ama işte Shopify'a geçtikten sonra Shopify'da da böyle bazı sana imkanlar verdikleri için aslında masadır, sandalyedir. İşte monitörün bir tanesini gene işte şirket veriyor. Bu sayede aslında dedim ki hani ben böyle bir imkanım varsa niye upgrade etmeyeyim sistemimi diye. Sandalyede zaten aslında böyle yazılımcıların belki çoğunun bileceği bu Herman Miller'in Iron serisi var. Startuplarda falan en çok kullanılan sandalyelerden biri.
Ali Kırca sandalyesi olarak geçer Türkiye'de.
Öyle mi? Yani inanılmaz rahat bir sandalye ve sandalyenin güzelliği aslında vücudunuza göre tamamıyla özelleştirebiliyor olmanız. Yani işte sağ kolunu, sol kolunu, kolçaklar ne tarafa baksın, işte bel kısmı, yüksekliği, arkaya yatıp yatmamasının seviyesi, işte hardlı, şey, yumuşaklığı, birçok şeyini konfigüre ediyorsun. O yüzden ben çok memnunum bu sandalyeden. Hatta bir ara şeyini de düşündüm, bu sandalye işte Herman Miller'da çalışan bir designer abi şeye ayrılmış şirketten. Kendisi bu Iron serisinde bu headrest denilen işte başını dayayabileceğin kısım yok. Ama adam mesela gitmiş kendisi sadece bundan tasarlamış. Bunu satıyor. Atlas Headrest, yanlış hatırlamıyorsam. Kendi sitesinde onu satıyor abi. Direkt böyle Herman Miller sandalyeye hop takıyorsun, bayağı %100 uyumlu. Rengi falan böyle işte şeyi, kumaşı falan diyeyim. Onu da bayağı düşünmüyor değildim. Muhtemelen alırım gibime de geliyor. Ama genel olarak şeyim böyle. İşte masam, sandalyem, işte ana bilgisayarım, iki tane monitörüm var. Sen bahsettin zaten, aynı monitör kolunu kullanıyoruz. İşte ben de aynı şeyden geçtim yani. İlk başta ben dandik bir şey almıştım. İlk bu işte bende Shure MV7 mikrofon var. O mikrofonu alınca işte bir tane de işte o koldan almıştım. Ama çok dandikti. Böyle bir keresinde yanlışlıkla düşürdüm yani. Ayarlıyorken bir baktım çat diye yere düştü bütün setup. Yani mikrofon setup'a. Ondan sonra dedim ki belki masanın üzerinde duran bir şey alayım dedim. O da böyle böyle sürekli masada yer kaplıyor. Bir de mesela işte ben iTerm kullanıyorum. iTerm'de biliyorsun altta sekmeleri de alta koyuyorum ben. Şimdi mikrofon kapatıyor abi mesela işte en sağdaki sekmelerden ne açık orada göremiyorum falan. Çok böyle sinir ediyordu beni. Ondan sonra bu işte Elgato'nun low profile denilen işte aslında aşağıdan gelen bir kolu var. İşte benim mikrofon ona takılı.
Aynı kol işte bendekiydi.
Aynen. Onun dışında işte şirketin gene bize verdiği bu Logitech'in Brio 4K kamerası var. O bir de ışık da vermeye başladılar. O da çok güzel bir şey. Özellikle kışın söylemiştim ben. 4 gibi falan böyle hava kararıyor. Görüntün çamur gibi oluyor. Ondan sonra insanlarla konuşuyorken. O yüzden böyle bir tane ışık var. Lum, küp yanlış hatırlamıyorsam. O duruyor benim monitörün üstünde.
Sen şu an bayağı parlıyorsun zaten.
Ya o parlamam böyle benim şeylerde monitörlerde şeyi de açık aslında parlaklığı açık. Bir de tam solumda şey de var. Lamba da var. Yer lambası var. O da mesela IKEA'dandır. Benim evdeki çoğu şey aslında
benim de öyle.
IKEA'dan.
Ucuz ve iyi.
Aynen. Tasarım olarak güzel. O İskandinav tasarım akımına sahip. Dediğim gibi işte Apple'ın bu yeni klavyesi var. Trackpad kullanıyorum. Ben mouse kullanmayı sevmiyorum. Çünkü bütün o parmak hareketleri çok hoşuma gidiyor. Ben hepsini kullanıyorum. İşte sağ swipe, sağ sıra, sol swipe. Ondan sonra işte expose. Yani bütün hepsini çok aktif kullanıyorum. Bazı kişiselleştirmeler yapıyorum orada aslında. Belki bilmiyorum dinleyenler biliyor mu? Önceden mesela 3 parmakla sürükle bırak yapabiliyordum trackpad'de. Ama Apple o özelliği kaldırdı. Aldılar bu accessibility ayarlarının içerisine koydular. Ben böyle ne zaman işte yeni MacBook gelince hemen ilk yaptığım iş yani accessibility'ye gir. 3 parmakla sürükle bırağı aktif et. Ondan sonra dokunmaya aktif et. Normalde basman gerekiyor, tıklaman gerekiyor bir şey seçebilmek için. Ben sevmiyorum ama böyle dokunarak bir şeyleri seçmeye hoşuma gidiyor. Ses olsun istemiyorum. Bende böyle bir takıntı var. Bir ses olmasın, iki kablo olmasın benim setup'ımda. O yüzden dokunarak bir şeyleri seçmek daha çok hoşuma gidiyor. Kablo mevzusuna da gelecek olursak ben hakikaten zaten dedim fotoğrafını çekip paylaşacağım muhtemelen Twitter'da onun linkini koyarım. Masada kablo görmekten nefret ediyorum. Yani çünkü bir kablonun abi hiçbir işlevi yok ve boş yere hem görüntü açısından çok kötü gözüküyor hem de yani yer kaplıyor çok anlamsız açıdan. Bir de işte toz tutuyor falan filan yani hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden ben böyle masamda hiçbir şekilde kablo görmeyecek şekilde bir setup kurdum. Bunu da bu OWC'nin Thunderbolt 4 DAC'ı var. Onu almıştım. O da yeni çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman almıştım. Direkt abi MacBook'a sadece bir kablo giriyor. DAC'ın üzerinde 3 tane USB Type-C var. 4 tane USB-A var. SD kart girişi var. Mikrofon girişi var. MacBook'a şarj da ediyor. Kendi adaptörü var. Yani her şey benim bütün şey ona bağlı işte. Monitörler, işte diğer aksesuarlar, mikrofon falan hepsi o DAC'a bağlı. Benim MacBook'a sadece bir tane kablo giriyor. O kadar MacBook'u şarj ediyor. Muazzam bir şey. Ama işte mesela şey dedim ya sana ben de o hatayı aldım. Bu Lum'un ışığın pilini şarj ederken Lum inanılmaz şey çekiyor abi. Enerji çekiyor. Onu da direkt MacBook'tan çekiyor. O şey olduğu için muhtemelen şimdi ben Lum'u monitörün arkasındaki USB'ye takıyorum. O yüzden enerjiyi monitör kendisi şeye vermektense, USB'ye vermektense şeyden çekiyormuş. O benim ilgincime gitti. MacBook'tan çekiyormuş. Direkt MacBook'ta benim uyarı çıkıyor. Ben onu ne zaman şarj etmeye çalışsam direkt uyarı veriyor. O yüzden onu böyle ben başka yerde şarj ediyorum. Monitörün arkasındaki USB'ye takmaktansa. Öyle bir şey var yani sıkıntısı var. Bilmiyorum DAC'la mı alakalı muhtemelen monitörle alakalı bir sıkıntı. Monitörler USB Type-C ile bağlı. İşte bu sayede aslında kameraya mesela işte onun kablosunu ta o DAC'a çekmektense kamera zaten monitörün üstünde duruyor. Hemen monitörün arkasındaki USB'ye takıyorum falan. Bayağı orada da bir kablo kargaşası olmuyor. Bunun yanında abi bakıyorum şöyle masamda benle çok belki sende olmayan bir şey olarak bende bir tane air quality sensör var. Hava kalitesini gösterten bir tane sensör var. Benim çok hoşuma gidiyor. Orada ben bütün işte havadaki partikül sayısını, odanın nem oranını, sıcaklığını görebiliyorsun ama ben sürekli onu karbondioksit kısmında tutuyorum. Sürekli ben oradaki şeyi bakıyorum tam böyle gözümün önünde. Ne zaman o böyle yükselse işte 600, 700, 800 seviyelerine çıksa hemen ben camı açıyorum ki ortadaki oksijen seviyesi artsın. Çünkü bunu da daha önceki bölümde bahsetmiştim. Odanın karbondioksit seviyesi artarsa sen baya böyle mayışıyorsun, üretkenliğin düşüyor, uyku hali geliyor falan filan. O yüzden sürekli havalandırıyor olman gerekiyor. Özellikle mesela ben mesela şeyi o yüzden sevmiyordum. Open office çalışmayı. Çünkü sen 15-20 kişi bir yerde çalışıyorsun. Özellikle kışın havasızlıktan ölüyorsun yani. Aslında kimse farkında değil. Yavaş yavaş böyle seni mayıştırıyor.
Klimayı ısıtıyorlar. Kuruluk falan yapıyor.
Bir de onu yapıyor. Ondan sonra abi işte üretken olamıyorsun. Ya da işte şeyde de mesela uyku sorunu yaşayanlar varsa mesela işte evli olup işte aynı yatakta partneri olan biriyle işte başka biriyle birlikte uyuyorlarsa, uyku sorunu yaşıyorlarsa bu nedenlerden bir tanesi olabilir. Çünkü sen hani bir odadasın ve iki kişi nefes alıyor. Haliyle oradaki üretilen karbondioksit miktarı çok daha fazla oluyor. Buna bir göz atsınlar diyorum. Ben bunu bayağı önemsiyorum. O yüzden böyle masamın üzerinde o sensör var. Sürekli ben böyle cam açıyorum, kapıyorum. Yemek yaptıktan sonra mesela o zaman da şey artıyor. Havadaki partikül sayısı artıyor. O da aslında yine üretkenliği düşüren şeylerden bir tanesi. Çünkü nefes aldığın zaman aslında sen işte atıyorum yemekten çıkan o partikülleri sen nefes alıyorsun. O da zararlı olan bir şey. Bir de abi bende şey var. Belkin'in bu... İkisi bir arada diye çevirebileceğim şarj aleti var. Bendeki işte iPhone'da AirPods'ta kablosuz şarj özelliği olduğu için ben telefonu oraya koyuyorum, AirPods'u da oraya koyuyorum. İkisi birden şarj oluyor. Çok pratik. AirPods Pro kullanıyorum. Daha önce de bahsetmiştim kulaklık olarak. İnanılmaz pratik bir şey. Yani ses kalitesi falan hiç umurumda değil açıkçası. Pratikliği benim hoşuma gidiyor. Yani bir sen gel bir kol yapalım dediğinde hemen hop çıkartıyorsun, yapıyorsun. Şarjın inanılmaz uzun gidiyor. İşte hani bir de şey olunca oradaki dock olunca hiçbir şekilde düşünmüyorsun yani. Hani bunun şarjı var mı? Şarj etmem gerekiyor. Aman toplantıya gireceğim şeyi var mı? Yeteri kadar şarj var mı diye. Hiç düşünmüyorsun. Direkt oraya hani işim bitince direkt dock'a koyuyorum. Sürekli şarj oluyor orada. Başka bilmiyorum. Sanırım hepsinden bahsettim diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bahsetmeyi unuttuğum bir şey var mı?
Bilmiyorum, senin setup'ın da şöyle gece uyurken uyanmadan odayı nasıl havalandıracağız? Ayak parmağımı ip mi bağlayayım pencerenin koluna? Nasıl bir şey yapayım?
Abi onun için şeyler varmış.
Abi, Mr. Bean var biliyor musun Mr. Bean'i? Mr. Bean gibi
biliyorum,
böyle
biliyorum.
Egzantrik setuplar yapılabilir. Bizde böyle abi işte.
Yok abi bu şeyler var ya normalde dükkanlara falan koyarlar bu ufak şeyi havalandırsın diye ya da bazı yerlerde tuvaletlerde olur. Vantilatör tarzı havalandırma olur. Sen hatta böyle bazıları hatta onu şeye de bağlar, ışığa da bağlar. Işık da sensörlüdür. Tuvalete girdiğin an hem ışık yanar hem de çat diye fanlar çalışmaya başlar. Genelde abi onu öneriyorlar. İşte artık onu nasıl takabilirsin? Tabii o da işte duvarı delmek mi gerekir falan filan gibi bir sıkıntısı olabilir ama.
Duvara koyacağız, cama değil.
Aynen, duvara o vantilatör işte pervane işte fanı koyuyorsun abi. Bu sayede odan sürekli havalanıyor oluyor. Genelde tavsiye edilen şey o. Benim abi burada ilginç bir şekilde şeyin camın üzerinde böyle bir tane aparat var. Camın üst kısmını kesmişler. Orada böyle yatay bir şekilde boş bir kısım var. Oradan hava giriyor ama onun üzerine de işte plastik bir şey yapmışlar. Hava direkt gelmiyor, işte bir tünelden geçip giriyor falan böyle. Aslında odaya sürekli dışarıdan hava giriyor ama işte çok fazla girmiyor. Onu kontrollü bir şekilde alıyor içeri. Pervane falan hiçbir şey yok böyle.
Güzel.
Belki öyle bir pinapen işte pencere şeyi varsa öyle bir şey de tercih edilebilir. Ben ilk defa onu burada görmüştüm. Böyle odaya girdiğimde ya dedim bu ne, burada plastik bir şey var. Ondan sonra biraz yakından girince baktım aslında oradan dışarıdan hava giriyor falan. O odadaki aslında şeyi oksijen şeyini tutturabilmek için seviyesini. Belki şeyden bahsedeyim. Bir tane ben stand aldım işte artık şey kullanmaya başladıktan sonra. External klavye ve trackpad kullandıktan sonra. O da böyle Rusya'dan geldi. işte odundan ahşap, odun mu denir? Ahşap, wood.
Odun abi, odun.
Odundan yapılmış.
Abi eskiden çalabilir ama odun yani.
Odundan yapılmış bir stand var. MacBook oraya koyuyorum. O sayede masamda benim böyle inanılmaz bir alan açılıyor. Bu sayede işte atıyorum çay falan böyle abur cubur bir şeyler falan börek. Yiyorken böyle masada kısır. Börek çok onlar yok ya çok. Bazen ben börek yapıyorum da ayda bir falan denk geliyor. Sigara böreği falan yapıyorum. Onun dışında hatta bununla da ilgili bir bölüm yapacağız bu arada yemek yapma konusunda. İlginç bir şekilde teknoloji podcastinde. Ama yapacağız. O yüzden abi böyle masamın boş olması işte işte suyumu çayımı falan koyabiliyor olmam benim hoşuma gidiyor. Benim setup'ım da aslında genel olarak bu şekilde diyebilirim.
Ben setup'ımın fotoğrafını koysam koymuyorum bilerek. Nispet olmasın dedi benim setup'ım şey HD kablocu yani. her şey kablolu bende. Mouse ve şey hariç, klavye hariç, bir de kulaklıklar hariç. Her şeyim kablolu. O yüzden yani monitörün arkası full kablo. Her şey ethernet kablosuyla bağlı. Her şey USB ile bağlı. Ben kabloyu neden seviyorum? Wireless'ta hala daha o şeyi iletim kalitesini bence tam oturtamadılar. Yani ya ses kalitesi düşüyor mesela wireless kulaklıklarda yani kablolu kulaklık gibi olmuyor hiçbir zaman. Yine interneti gönderirken wireless'ta internet göndermekle kabloyla göndermek arasında çok ciddi fark var. Çok stabil bir internet alabiliyorsun yani kablolu.
Ama benim DAC'da mesela ethernete de bağlayabiliyorsun. O yüzden ben şeyi de ethernetten alıyorum internete. Tek kabloda gene.
Yani internetle ilgili de şunu söyleyeyim. Ben Kablonet abonesiyim. Kablonet bir modem veriyor. İnşallah modemi yapan insanlar bizi dinlemiyordur. Belki de regülasyonlardan dolayı bilmiyorum ama. Yani Wi-Fi verirken modem tıkanıyor abi. Böyle anladın mı? Hamur yiyip su içmiş gibi. Böyle boğazına tıkanıyor kalıyor. Hiç denedin mi öyle bir şey hamur yiyip?
Su yok. İçtin mi? Ha. Yok.
Kastamonu'da banduma diye bir yemek var abi. Böyle hindi etiyle ıslatılmış hamur şey, hindi suyuyla. İkinci çatalda benim nefesim kesildi yani. Hani şimdi Kastamonu'lar şey diyecekler. Sen iyisin yani şimdi. Valla 4-5 yerde yedim yani. Onun gibi oluyor bir modem. Modeme dönecek olursak. Dedim bu böyle olmaz. Ondan sonra. Ne yapayım? Bunu kullanmak zorundayım. Çünkü dışarıdan modem almana izin vermiyor. Kablonet. Kendi sadece kendi markalarını satıyorlar. Ben de gittim bir tane router aldım tabii. Modemin Wi-Fi'ni kapattım. Çözüldü problem. Bu MIMO mu ne böyle bir teknoloji var routerlarda. Aynı anda birden fazla çok cihaz olursa. Gerçi bize çok cihaz yok ama. Hani hepsine bile misafir falan geldiğinde mesela hakikaten film seyredene 4K stream edecek kadar hız veriyor. Daha düşük bir şey yapana mesela daha düşük hızlar veriyor. Öyle bir teknoloji. Güzel bir şey dedim hani almışken iyi bir şey olsun. Yine dolar düşükken tabii ki aldığım bir şey. Bunları söyleyeyim ki sonradan şey olmasın yani. Neyse abi işte sonuç olarak o şekilde evdeki wireless problemini çözdük. Ama mesela o router'ın da bütün ethernet portları dolu. Yani Apple TV'sinden televizyonuna benim şey de TV top set de ethernetle bağlanıyor. Ve şey yani DVR özelliği falan var. Aa diziyi kaçırdım falan diyor hanım. Basıyor direkt ilk dakikasından seyrediyor.
Aa süpermiş.
Hala anlamıyorum niye Türk dizisi seyrediyor ama. Çünkü şey yani hani 3 hafta mesela ben hiç bakmıyorum. 4. hafta geliyorum. Senaryoyu 1 dakikada anlıyorum yani. Hani hiçbir şey olmamış aslında.
Bir şey kaçırmamışsın.
O onunla birlikte oluyor. Sonra ayrılıyorlar. Sonra 3 bölüm sonra bir daha birlikte oluyorlar. Birileri ölüyor sonra ölmemiş falan. Bazen zaman çarkına çok haksızlık ettiğimi düşünüyorum ama.
Bekliyorum konu ne zaman gelecek zaman çarkına diye.
Bu arada tabii Rings of Power fragmanı konuştuk mu biz onu?
Yok.
Rings of Power'ın fragmanı çıktı. Bayağı. Bakalım diziyi görmeden
Lord of the Rings'in aynen Lord of the Rings'in. Ben şeyi aslında izlemedim de böyle reklamını vermişler. YouTube'da arada gözüyordu da abi her şey dublaj Almanya'da inanılmaz kötü ya böyle. Onun yüzden hiç bakmadım hani şeyine de. Tekrardan merak edip de açıkçası şey yapmadım. Çok şey yapmak istemiyorum böyle beklentiye girmek istemiyorum açıkçası. Ben o yüzden
çok para harcandığı belli onu kesinlikle söyleyebilirim. Senaryoyu nasıl yazdılar bilmiyorum. Yüzüklerin Efendisi'ni okumaya başlayacağım dizi çıkmadan. Okuyayım şu şey, Silmarillion'u falan da okuyacağım. Hep okumak istiyordum ama işte o Tom Bombadil sahneleri sağ olsun bir türlü oraya atlayarak okuyacağım bu sefer. Ha, Tom Bombadil hop diye böyle. Rivendell'e gittikleri noktaya kadar atlayıp, yoksa başka türlü bitiremeyeceğim yani. Neyse.
Şey mi? Türkçe mi okuyacaksın, İngilizce mi okuyacaksın?
İngilizce canım, bende var hepsi. Okurum diye alıyorum ben kitapları. Hatta geçen bir tane tweet gördüm. Hatta sonra birkaç kişi de aynı tweet'i çalmış yani. Kitap okumakla kitap satın almak iki ayrı hobidir diye. Gerçekten çok doğru. Ya ben okuyorum da, o ayrı mesele de. Almayı da seviyorum açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten ciddi bütçe ayırıyorum. Hatta üniversitede ders veriyordum. Üniversiteden gelen parayı tamamen Amazon'dan ya da işte internetten, yurt dışından kitap getirtmeye harcıyorum. Burada çok bir para gelmiyor. Binlerce lira falan. Çok düşük para geliyor yani. Yani 4 haneli bile değil, öyle söyleyeyim. İşte 100 dolarlık falan, o zaman tabii dolar düşüktü. Şimdi 50 dolarlık falan bir şey alabiliyorsun. Biraz da üzerine kendim koyuyorum vesaire. Hani bu benim ciddi şey ayırdım. Kaynak ayırdığım bir şey yani. Daha önceden de belki söylemişimdir yani, bu kitapları sonuçta ben oğluma bırakmak istiyorum. Belki bir kütüphaneye bağışlarım ileride vesaire.
Ya da sen de dedin ya, kendim bir tane kitapçı açacağım belki. Sermayen olur yani aslında.
Evet evet. Ya da klasik kitap kafe. Şey, kahve ve kitap. Yok ya kahve mavi. Ya kahve işinde çok iyi para var biliyorum da. Zor iş yani. Neyse biraz sulandırdık sanırım.
Yok abi, aslında güzel noktalara değindim. Ben bir şey soracağım sana. Bu hem konuşalım. Aslında diğer konuları bizim konuşmamıza gerek yok. Hazır bu konulara biraz derinden
yok,
girmişken.
Konuşalım. Elden Ring'in review'ları çıktı bugün ya. Onu bir mutlaka konuşalım. Çünkü hype back yani. Hatta onu hemen konuşalım kısa. Elden Ring benim oynayacağım ikinci From Software oyunu olacak. Ben Dark Souls oynamadım. Sekiro oynamadım. Dark Souls 1, 2, 3 oynamadım. Bloodborne zaten PlayStation'ım yoktu, oynamadım. Fakat PlayStation 3'teki Demon's Souls'u oynadım. Ve yarısından çoğunu da bitirmiştim yani. Tamamlayamamıştım. Çok zor bir oyundu o zaten. Ama Dark Souls'lar falan daha da zormuş. Elden Ring'den çok ümitliyim ki bugün bir iki tane review'a da baktım şöyle göz ucuyla. Ya bu oyunu daha fazla insan bitirecek belli. O yüzden de biraz böyle şeyim yani. Bu sefer hakikaten böyle open world'ü düzgün yapmış bir oyun. Ve karşılaşacağız diye. Ben zaten ön sipariş vermiştim Elden Ring'e. Yani dolar düşükken. Bu artar deyip dolar fırladığında 300 TL'ydi Xbox mağazasında. Sonra iki hafta önce 600'e çıkarttılar. 300 TL'yken ön siparişini yaptım. Duruyor işte, bakalım 2.25'inde çıkacak. Hafta sonu vakit bulursam başlayacağım ben de.
Şey de söyleyelim abi. Oyunun yapımcıları arasında kimler var?
Oyunun hikayesini George R.R. Martin'le Miyazaki, yani bu From Software'in aslında lead game designer'ı. Ben şöyle söyleyeyim yani, Miyazaki level'ında arka arka oyun çıkartmış çok az oyun tasarımcısı var. Yani adamın yaptığı her oyun çok iyiydi neredeyse. Yani Dark Souls 2 ile ilgili bazı işte eleştiriler vesaire vardı. Çok oynamadığım için bir şey diyemiyorum ama yani her oyunu hit oldu ve başarılı oldu ve her oyunu üzerine koydu. Hani böyle işte şey yani Hideo Kojima falan gibi büyük efsanevi adamlardan bahsediyoruz. O mertebeye çıktı bence. Hele bu Elden Ring skorları şu an, yani tüm zamanların en iyi oyunu şu an skorlara bakarsan. Birazcık daha dengeye gelecektir o. Ama ilk 3'e, ilk 5'e gelebilir tüm zamanlar içindeki oyunları. O yüzden bakalım. Yani bu kadar heyecanlı değildim ben bugün. Biraz böyle review falan okuyunca. Çünkü şey yani, diyorlar. Açık dünya oyunlarına ders verecek kadar iyi bir açık dünya tasarımına hiç sıkılmıyorsun yani. 90-100 saatmiş oyun. Yani main quest ve bazı side questlerle. Evet, ona göre al yani. Ben de 90 saati, 100 saati bitirebileceğimi zannetmiyorum. En azından bir 6 ay falan sürer diye. Yani. O kadar çok oyun oynayan birisi değilim. Ne kadar çok sevsem de. Bu kadar saatte hiç sıkılmadık diyorlar yani insanlar. Çünkü her gittiğin yer copy paste değil. Hep yeni bir şey var. Farklı bir şey var. Coğrafya farklı, düşmanlar farklı, yaklaşımın farklı. Bunu yapabildiyse şu an yani Legend of Zelda Breath of the Wild'dan sonra herhalde ikinci iyi açık dünya oyunuyla karşı karşıyayız. Böyle deyince tabii başka açık dünya oyunlarını seven arkadaşlar şey yapacaktır. Ben geçenlerde sana da söyledim bunu. Assassin's Creed Valhalla'yı bitirdim. Bir seneden uzun sürdü bitmesi. Tabii ara ara yani böyle küçük küçük oynuyordum. Ama 93 saat oynamışım oyunu. Ve şöyle söyleyeyim. Oyunu şöyle özetliyorum. oyun ucuz aromalı sakız gibi. Çiğnemeye başlıyorsun. Çok güzel geliyor. Sonra ısrar edersen çiğnemeye çenen ağrıyor abi, tamam mı? Yani daha ne kadar iyi anlatabilirim bilmiyorum. Oyun gerçekten ilk 20 saati çok iyiydi. Sonraki o 80 saat, 70 saat gerçekten oyun oynamak istemedim yani bir süre. Yani Allah kahretsin, çünkü yaptığın her şey mi birbirinin aynısı olur? Yani 20 saatte her şeyi yaptın zaten. Bir harita yapmışlar, kocaman birbirinin kopyası bir sürü event var. Yani ben hiç beğenmedim Assassin's Creed Valhalla'yı. Bence Ubisoft'ta bir sürü Assassin's Creed çıkartmasın. Hatta yani bu tarz böyle oyunlardan da ders alsınlar. Elden Ring'e de bağlamış olayım böyle. Sen alacak mısın Elden Ring?
Ya ben işte alacağım şeyi düşünüyorum. PlayStation'a mı alsam? PlayStation 4 var bende. Çünkü hani öyle oyunları, ben de dediğim gibi God of War, işte bu tarz oyunları şeyde oynamayı seviyorum. Dev ekranda oynamayı seviyorum. Böyle koltuğa oturup falan. Ama işte şeyi de gördüm. Co-op özelliği falan da oyunda co-op da varmış aslında. Hani belki birlikte oynama şansımız olur mu?
PlayStation'da destekler mi? PlayStation Xbox'ı desteklemiyor beraber.
Ya orada da o sıkıntı var ama işte PC'de de benim iyi ekran kartı yok. Hani onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. İşte ona göre bir şeyler karar vereceğim. Yüksek ihtimal bilmiyorum, PC'de alırmışım gibi geliyor.
Bir de kontrolörle oynayın oyunu diyorlar. Klavyeyle son oluyormuş çok.
O zaman işte bakacağım ya. Ama hakikaten ben review'leri görünce falan inanılmaz şaşırdım. 98 falandı yani 100 üzerinden Metacritic'te.
Ya tabii oyun basını biraz şeydir. Hype trenine falan katılır ama arada hiç böyle bir iki tane böyle 10 üzerinden 8 var ama PC'de bug vardı falan demişler yani. Ufak tefek bug'lar vardı. Ondan da 2 puan kırılmaz yani. Çok çok iyiymiş yani, ben de o yüzden çok merak ediyorum. Çok yani review'ına güvendiğim insanlardan okuduğum için biraz gönlüm rahat.
Evet. İstersen yavaştan kapatalım. Farklı Düşün'ün 39. bölümünde biraz yine biz topluluklardan bahsettik. Toplulukların öneminden bahsettik. Ve daha çok da setuplarımız hakkında konuştuk. Bize çok geliyordu, soruyorlardı internet setup'ınız var diye. Böyle de aslında baştan sona işte kullandığımız bütün donanımlardan bahsettik. Elden Ring'den bahsettik. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerde Seyfettin oynadıktan sonra gene kendisi bir değerlendirmesini de yapar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.